Ayrım 15, sayfa 119. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Meiji reformu Kemalist devrime benziyor mu? 1868'de zengin devlet güçlü ordu şiarıyla gerçekleştirilen Meiji reformu, Japon çağdaşlaşma hareketinin başlangıcı. Japonya ve Osmanlı hemen hemen aynı süreçte Batı'yı model alan batılılaşma atılımlarını yoğunlaştırdı. Ancak Meiji reformu Osmanlı Tanzimat döneminin ıslahatından çok Kemalist devrime benzer. İlginçtir, Meiji reformu Japonların ilk medeniyet projesi olurken Kemalist devrim bizim topraklarımızda çağdaşlaşma yolunda atılan son adım olarak kaldı. Bir de yetmezmiş gibi Kemalist devrim yıllardır gerileme sürecine sokuldu. İki ülke arasındaki bu fark bugünün iki ülkesi arasındaki gelişmişlik farkını gösteriyor. Meiji reformu ve Kemalist devrimin hedefleri ortak da oysa, yabancı güçlerle savaşarak iktisadi ve siyasi bağımsızlıktan yana ulusal devleti kurmak, her ikisi de kapitülasyonları kaldırdı. Her ikisi de gücünü askerden aldı. Reformları tepeden inmeydi. Eklektik bir kültür yaratıldı. Batılı kıyafet giymek zorunlu hale getirildi. Her ikisinden önce köylüler için derebeyinin kölesi olmak önemliydi. Devrim sonrasında çağdaş birey olma yolunda adımlar atıldı. Her ikisi de eğitim reformlarına büyük önem verdi. Her ikisi de eğitim sistemini batıdan aldı. Japonya'da evlerde verilen geleneksel eğitim okul çatısı altına sokularak modernleştirildi. Hızlı ekonomik kalkınma için 10 bin kişilik bir nüfus içinde en az 400 öğrencinin ilkokula gitmesi gerekirken, Japonya'da bu sayı Meiji reformunun zorunlu eğitim politikasıyla ilk 10 yılda 750'ye ve ilk 20 yılda 882 öğrenciye sıçradı. Benzer farklılık din alanında da vardı. Budist din adamı Mokurai Shimachi 1872'de batılı ülkelerdeki din anlayışını araştırmak için geziye çıktı. Gördüğü ülkelerdeki din özgürlüğü ve laiklik kavramlarından etkilendi. Japonya'ya döndüğünde bu konuda yazılar yazdı, görüşmeler yaptı. Bu Japonya için milat oldu. Laiklik Japonya'da pek sorunla karşılaşmadı. İslamiyet hayatın her aşamasına nüfuz eden kapsamlı, güçlü ve tek tanrılı bir din. Japonya'da ise din çok tanrılı ve toplum üzerinde etkisi sınırlı. Yani kutsallaştırılmış, dokunulmaz bir gelenek yok. Din sadece ahlak öğretilerinden ibaret. Ülkedeki Budizm ve Konfüçyanizm ile Japonya'nın en eski ve yerli inancı Şintoizm kaynaşmış durumda. Buna zaten halk dini diyorlar. Sonuçta Japonlar dinle ilgili Kemalist devrimin karşılaştığı türden sorunlarla hiç yüz yüze gelmediler. Bu nedenle laiklikle ilgili hiçbir tartışmaları yok. Bir Japona laiklik nedir diye sorarsanız şaşırıp kalacağından emin olabilirsiniz. Neymiş, Japon kadını hala kimono giyiyormuş. Bizde ise türban yasakmış. Yalan. Tokyo ve Osaka'da bulundum. Japon kadınlarının batılı kadınları kıskandıracak biçimde tasarım kıyafet giymelerini hayranlıkla seyrettim. Kimono giyen kadın ise hiç görmedim. Japonya'da restorasyon dönemini başlatan Meiji reformu 1868'de başladı. Önce kadın ve erkeklerin geleneksel saç biçimleri, ki bu biçim onların anlayışında namusu temsil ediyordu, yasaklandı. Bugün Japonya'da kimse "vay benim namusum" veya "vay benim geleneksel saçım" demiyor. Kadın kıyafetinde de reform yapıldı. İddiasız, siyah renkli, bedeni saran, yürümeyi kolaylaştıran çağdaş kimono kabul edildi. Ardından kamu alanında Avrupalı kadınların kıyafetleri yaygınlaştı. Benzeri bir kıyafet reformu erkeklerin giydiği hakama için de gerçekleştirildi. Batı tarzı giyim benimsendi. Bundan 150 yıl önce ateşli tartışmalar olmadı mı? Oldu. İsyanlar bile çıktı. Ama bunlar unutuldu gitti. Evet, Japonya Budistlerin öğretmenlik yaptığı geleneksel okulları kapattı, ilkokulu zorunlu kıldı. Yani bir tür tevhid-i tedrisat sistemine geçti. Konuşma ile yazı dili farklılığına son verdi. Hukuk sistemini Fransa'dan aldı. Alman medeni kanununu yürürlüğe soktu. Orduyu yeniledi, zorunlu askerliği getirdi. Batı Gregorian takvimine geçti. Batı mimarisini benimsedi, başkenti bile değiştirdi, Tokyo yaptı. Modern ekonomiyi kurmak, geliştirmek için bilim ve teknolojiye yatırımlarda bulundu. Milli banka kurdu, devlet eliyle demir çelik gibi fabrikalar açtı. Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo gibi özel şirketleri destekledi. Yeni para birimine geçti. Kısacası Japonya kapitalistleşme sürecine girerken feodalizmle ve toprak ağalığı da hesaplaştı. Böylece dünya devi olmayı başardı. Soru şu, Osmanlı bunları neden yapamadı? Osmanlı'nın Japonya'yı örnek almasını bırakınız. Feodalizmi tasfiye etmek isteyen Atatürk'e günümüz Türkiye'sinde hala düşmanlık ediliyor. Feodal yapıyı ve kültürü aşamıyoruz. Oysa Japonya feodalizmi tasfiye ettiği için dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri oldu. Şunu ekleyip Japonya konusuna nokta koyayım. Robert E. Ward ile Dankwart A. Rostov'un Political Modernization in Japan and Turkey kitabı, Osmanlı ve Türkiye ile Japonya'nın yaklaşık bir asır içinde geçirdikleri politik modernleşmeyi ele alıyor. Kitapta şu sorulara yanıt aranıyor. 19. yüzyılda ekonomileri birbirine benzeyen iki tarım ülkesinde bir asır sonra ne oldu? Japonya başarılı olurken Osmanlı neden zenginleşemedi? Japonya Meiji restorasyonu denen kapitalist piyasa ekonomisinin işlemesini sağlayacak siyasi, ekonomik ve kültürel adımları 1868'den itibaren atmaya başladı. Osmanlı ise aynı atılımı 30 yıl önce 1838'de Balta Limanı ve bir yıl sonra yayınladığı Tanzimat Fermanı ile yaptı. Sonuç ortada. Biz hala laikliği tartışıyoruz. Osmanlı Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırırken Japonya'da şogunluk kurumuna ve samuraydan son verdi. Aradaki fark şuydu. Osmanlı biçimde veya şekilde Japonya özde değişiklik yaptı. Sonuçta Japonya bir asır sonunda batı dışında sanayileşmeyi başaran tek ülke oldu. Bakın biz hala neleri tartışıyoruz. Tanrı mı, Allah mı? Ah nelerle uğraşılıyor. Mehmetçik artık Tanrımıza hamdolsun demeyecek. Mehmetçik artık Allah'ımıza hamdolsun diyecek. Son yıllarda Türk ordusunda askerler arasında sessizce Tanrı mı yoksa Allah mı deneceği tartışmaları yaşandı. Kimi Tanrı dedi, kimi Allah. Allah diyenlerin iddiası şuydu. Tanrı sözcüğü Hristiyanlara aittir. Bu söylem İslam'a aykırıdır. Samimi Müslümanlar Allah der. Yahu hangi Hristiyan Tanrı diyor? İngilizler God, Fransızlar Dio, Almanlar Gott, İtalyanlar Dio. İspanyollar Dios diyor. Daha geçmiş dillere gidersek Latince'de Deus demek. Nereden çıktı bu hurafe? Cüneyt Arkın'ın Kara Murat filmlerinden. Şaka bir yana filmden romana her dildeki farklı yaradan sözcüğü Türkçe'ye Tanrı diye çevrilirdi. Niye? Tanrı eski Türkçe'de dünyanın tek yaratıcısı ve koruyucusu anlamındaki Tengri sözcüğünden geliyor. Tanrı Türkçe'nin temel sözcüklerinden Çince'yi bile etkiledi. Tengri Çince'ye Tian olarak geçti. Çinliler Orta Asya'daki Tanrı dağlarına Tian Shan der. Yani Tanrı kelimesinin bizim kültürümüzde binlerce yıllık geçmişi var. Bu sebeple God, Dio, God, Dios ya da diğerleri Türkçe'ye Tanrı olarak çevrildi. Daha düne kadar Diyanet, sure, ayet çevirilerinde Tanrı sözcüğünü kullanılırdı. Tanrımız bir tek Tanrı'dır. O merhamet eden merhametli olandan başka Tanrı yoktur. Bakara 163. Tanrı Türk dillerinde, şive ve lehçelerinde ortak olarak hep kullanıldı. Yakut dilinde Tangara, Tatar Kuman dilinde Tengre, Çuvaş dilinde Tuğra, Kırgız Kazak dilinde Tengri, Karaçay Malkar dilinde Teyri vesaire. İktidarda kendi tarihini bilen hiç kimse kalmadı mı? Göktürkler yazıtlarında Tengri, Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügat-ı Türk'ünde Tengri, Oğuz Türkçesinin destanı Dede Korkut hikayelerinde Tengri, Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmeti'nin 12 şiirinde Tengri, Yunus Emre Niyazi Mısri şiirlerinde Tengri anlamında çalap sözcüğünü kullandı. Ya Allah sözcüğü? Henüz ortada İslamiyet, hatta Arapça yokken Sümer ve Babil'de bazı putların Almah gibi adları vardı. Bu dillerdeki al ve el sözcüğü daha sonra İbranice ve Arapçaya girdi. Tevrat üzerine çalışan Alman teolog Profesör Julius Wellhausen, Araplar tıpkı Nabatlar gibi Allah adını verdikleri puta taparlardı diye yazdı. Kaynağı İbnül Kelbi'nin kaleme almış olduğu Kitabül Esnam idi. Arapların taptığı putların adları Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. El-Lat, El-Uzza ve El-Menat. İslam ansiklopedisine göre Allah sözcüğünün kökeni 4000 yaşındaki Arami dilindeki Allah'a kelimesinden geliyor. Allah Aramici'den doğan Süryani dilinde Aloho ve Tevrat İbranicesinde Elah, Elahim demek. Bu nedenle Allah adının doğulu Mizrahi Yahudiler, Bahailer, Arapça konuşan Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar, Türkiye'de yaşayan bazı Hristiyanlar da kullandı. Evet, Allah sözcüğü İslam'dan çok önce vardı. Örneğin İslamiyet'in doğmasına 1200 yıl varken Arabistan'da özellikle şiirde bolca Allah kelimesi bulunurdu. Tanrı değil. Aksine Allah sözcüğünün soy ağacı hep tartışıldı. Kimine göre Allah tahayyere sözcüğünden, kimine göre vilah sözcüğünden, kimine göre lahe yeluhun sözcüğünden, kimine göre de mabut ya da liyah kelimesinden türetildi. Onlarca örnek veriliyor. Kimine göre Allah özel isimdir, kimine göre değildir. Bu tartışmalar hiç bitmeyecek. Ama dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Yaradan'a bildikleri dilde seslenmeye devam edecekler. Örneğin Farsça Hüda denecek, Arnavutça Zot denecek. Kimi Müslüman Rab, kimi Rahman, kimi İlah, kimi de Allah ya da Tanrı diyecek. Ama Türk ordusunun yiğit Mehmetçiği kendi dilinde Öztürkçe Tanrı diyemeyecek. Türkçe din karşıtı gibi sürekli düşmanlaştırılıyor. Türkiye düşmanlık. Atatürk Türk'e kimlik verdi. Ondan önceye bakalım. Türk Yavuz Sultan Selim'e göre eşek. Türk Koçi Bey'e göre mezhepsiz, ecnebi. Türk Hoca Saadettin Efendi'ye göre leş, hilebaz, aşağılık. Türk Naima'ya göre azgın, çirkin, cahil. Türk Nefi'ye göre Allah'ın irfan pınarını yasakladığı bir topluluk. Türk Baki'ye göre kaba. Türk Hafız Çelebi'ye göre babam bile olsa öldürülmesi gereken. Sadrazam Kuyucu Murat'a göre başı vurulması gereken, Türk Aksaraylı Kerimettin Mahmud'a göre hunhar köpek, yağmacı mellun, Türk Merzifonlu Seyit Abdurrahman Eşref'e göre eşsiz gaddar, Türk Gelibolulu Mustafa Ali'ye göre pasaklı, çirkin, Türk Taşlıcalı Yahya'ya göre soyu kuruyasıca, Türk Büyükelçi Moralı Çuadır Ahmet'e göre hayvandan farkı olmayan, Türk Tokatlı Nuri'ye göre şehir dili bilmez hayvan. Türk Şeyhülislam Mustafa Sabri'ye göre tiksinti duyulan. Türk Vahdettin'e göre dini, soyu, sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü. Siniriniz bozulmasın, devam etmeyeyim. Osmanlı Ermenilere milleti sadıka, Araplara kavmi necip, Rumlara Romalı anlamına gelen Romeos derken Türkleri böyle aşağıladı. Şevket Süreyya Aydemir hayat öyküsünü yazdığı Suyu Arayan Adam kitabında şöyle anlattı Türkleri. İlk ders beni şaşırtmıştı. Bu bölük o zamanki milletin bir parçasıydı. Hepsi de Anadolu köylüleriydi. Biz Anadolu köylüsünü dindar, mutaassıp bilirdik. Halbuki bu gördüklerim sadece cahildiler. Fakat asıl şaşkınlığım ikinci derste oldu. Daha ilk sual cevaplarda anlaşıldı ki bu askerler yalnız hangi dinden olduklarını değil, hangi milletten olduklarını da bilmiyorlardı. Biz hangi milletteniz deyince her kafadan bir ses çıktı. Biz Türk değil miyiz deyince de hemen estağfurullah diye karşılık verdiler. Türklüğü kabul etmiyorlardı. Estağfurullah diye cevap verenlerin görüşüne göre Türk demek kızılbaş demekti. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitabevi 2020. Fali Rıfkı Atay, İmparatorluğun Batış Yılları adlı eserinde kendi kuşağını Osmanlı'nın son çocukları olarak tanımladı. Kendime ilk defa ne zaman Türk dediğimi pek hatırlamıyorum. Bizim çocukluğumuzda Türk kaba ve yabani demekti. İslam ümmetinden ve Osmanlıydık. İlmihallerde baş dersimiz din ile milliyetin bir olduğunu öğrenmekti. Vatan sözü yasaktı. Onu ben büyüyüp de Namık Kemal'in okuduğum günlerde kitapta gördüm. Kulağımla ancak meşrutiyette duydum. Biz padişah kullarıydık. Okul çıkışlarında her akşam sıraya girer, "Padişahım çok yaşa!" diye bağırırdık. Dipnot: Fadi Rıfkı Atay, İmparatorluğun Batış Yılları, Pozitif Yayınları 2011. Mustafa Kemal Osmanlı'nın son kuşağındandı. Türk'ün Osmanlı iktidarı tarafından nasıl aşağılandığını bizzat gördü. Osmanlı münevverlerinin Babı Ali de Türk sözünü Arap aksanı ile ifade ederek terk diye yazdıklarını unutmadı. Terk sözcüğünün çoğulu Arapçada etrak demekti ve Türklere etrak-ı bi-idrak, yani anlayışsız Türkler denirdi. Oysa Atatürk'e göre Türk yıldırımdı, kasırgaydı, dünyayı aydınlatan güneşti. Tarih 23 Mayıs 1928. TBMM 1312 sayılı Türk vatandaşlığı kanununu kabul etti. Böylece asırlardır hor görülen Türk yurttaşlık payesiyle onurlandırıldı. Osmanlı ile Cumhuriyet farkı buydu. O halde nereden kaynaklanıyor bu Cumhuriyet düşmanlığı? Konu dine gelip dayanıyor. Aydınlanmacı Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürükleyenlerin asıl buna kafa yorması gerekir. Frik külahı ve Fes. Fes benim devletimi teslim ediyor saçmalığını ekranlarda ne çok duyduk. Oysa 200 yıl önce Osmanlı'daki modernizm karşıtları bu lafı edeni linç ederlerdi. İkinci Mahmud'a neden gavur padişah dendiğinin farkında bile değiller. Hani herkesin bildiği bir fıkra var ya, adamın biri kurban tarihini anlatır. Çocuğu olmayan Hazreti Davud Allah'a dua etmiş. Ya Rabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim. Dua gerçekleşmiş. Hazreti Davud kızının adını Ayşe koymuş ve gel zaman git zaman sonra kızını kurban edecekken gökten Azrail bir keçiyle gelmiş. Kızı bırak, bunu kurban et demiş. Biliyorsunuz ki Hazreti Davud değil Hazreti İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koyun. Fes benim devletimi teslim ediyor diyene diğer ekran tülüatçısı Fes'in Osmanlı'ya Fas'tan geldiğini söylüyor. Din gibi Anadolu mitolojisi de bilinmiyor. Yaklaşık 3000 yıl önce Frig kralı Midas kendini yarı tanrı kabul edince tanrı Apollon tarafından kulakları eşek kulağına dönüştürülerek cezalandırıldı. Midas kulaklarıyla kimse alay etmemesi için kafasına bir başlık geçirdi. Frig külahı. Kızılcık boyalı çuhadan yapılan, tepeye doğru daralan, silindir şeklinde olup üstünden sarkan ipleri bulunan Fes'in insanlık tarihine ilk çıkışı böyle oldu. Frig külahını Anadolu kökenli tanrı Attis ve Anadolu kadın savaşçı Amazonlar da giydi. Kırmızı külahları Romalılar, Bizanslılar, Rönesans döneminde İtalyanlar giydi. ABD, Fransa, Küba, Arjantin gibi bazı ülkelerin ve farklı kurumların logosunda özgürlük ve bağımsızlık simgesi olarak kullandı. Frig külahını Şirinler isimli çizgi filmde de gördünüz. Osmanlı'nın Fes'le tanışması 16. yüzyılda Cezayirli denizciler vasıtasıyla oldu. Şair Nedim'den Şeyh Galip'e kadar yazılan divanlarda Fes, Cezayir ve denizcilikle ilgili anlatımlarla beraber ele alındı. Fes'in resmi başlık olarak kabul edilmesi 2. Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra gerçekleşti. Tunus'tan 50 bin Fes sipariş edildi. Modernist 2. Mahmud devletin varlığını sürdürebilmesi için geleneksel Osmanlı yaşayış tarzının da değişmesi gerektiği görüşündeydi. Bunun sonucunda başta giyim olmak üzere yaşam tarzlarında bir değişim yaptı. Yapılan reformların kabulünü hızlandırmak için kasideler, gazeller yazdırıldı. Fes zamanla popüler oldu. Bugün Fes, İslam'ın sembolü görülse de Osmanlı'ya savaş açan Yunan'dan Sırplara hepsinin kafasında Fes vardı. Yunan Evzones alayları 1837'den 2. Dünya Savaşı'na kadar Fes giydi. Tapınak şövalyeleri genellikle kırmızı fes takarken tasvir edildi. Başlık 1872'de tapınakçılar için resmi hale geldi. Peter Claver şövalyeleri mavi fes giyerlerdi. Sonraki yıllarda fes ABD ve İngiltere'de sigara içmenin sembolü oldu. İkinci Mahmut fesi resmi şapka yaptı. Fes istemeyenler isyan etti. Onlara göre Müslümanlar şapka kullanır ve başta Yunan olmak üzere gayrimüslimler fes takardı. Aradan 100 yıl geçti. Cumhuriyet fes yerine şapka giyilmesini içeren kanun çıkardı. Bu kez şapka giymek istemeyenler fesin Müslümanlığın simgesi olduğunu iddia ederek isyan etti. Şapkayı gavur icadı olarak nitelediler. Oysa Osmanlı'da gayrimüslimler sadece 1890 yılından itibaren şapka giymeye başlamıştı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e modernleşmenin simgesi fes ile şapkaya, kimi muhafazakarların bakış açısı böylesine çelişkili. Fes'in Osmanlı Müslümanlığı ile özdeşleşmesi 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması ile ülkeye gelen yabancı sayısının ve Osmanlı'ya dair yazılanların artışıyla oldu. Avrupa karikatür ve parodilerinde fes tembelliğin, kurnazlığın, hırsızlığın sembolü olarak kullanıldı. Başta İngilizler olmak üzere Avrupa eğlencelerinde fes mizah unsuru olarak takıldı. Fes aslında batıda hasta adam Osmanlı'nın sembolüydü. Orta Asya'dan gelen Türkçüler bu sebeple fes yerine kalpak giydi. Bu nedenle Cumhuriyet'in hemen başında 1925 yılında fes tarihe gömüldü. Toplumsal kırılma yaratmak isteyen kimileri günümüzde fesi propaganda aracı olarak kullanmayı sürdürüyor. Ah bu kafalar! Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti ve Kemalist devrim Müslüman ülkelere ulusalcılık konusunda öncü oldu. Mısır, Suriye, Irak'taki Baas gibi Arap milliyetçisi, bağımsızlıkçı siyasi hareketleri boğmak isteyen emperyalistler, kıyafet gibi çeşitli sembollerle İslam'ı bu laik modernist ulusal hareketlerin karşısına çıkardılar. Böylece emperyalistler İslam'ın sömürü karşıtı muhalif kimliğini unutturdular. Aynı Osmanlı toprağının 19. yüzyıl boyunca sömürülmesini seyreden Müslümanların tek konusunun fes gibi aksesuarların, İstanbul'in gibi kıyafetlerin İslam'a uygun olup olmamasını gündem yapmaları gibi. Ne değişti? Kıyafet gibi kültürel tartışmalar hiç hız kesmiyor. Kafayı festen başörtüsünden kaldıramadılar. Sömürü gündemlerinde hiç olmadı. Bu nedenle ılımlı İslam'ın bopun peşine takılmadılar mı? CIA-NATO projesi FETÖ'ye bu nedenle kanmadılar mı? Suriye-Libya saldırılarına bu nedenle destek vermediler mi? Ya Kıbrıs çözümü ya Kürt açılımı? Ne zamanki AKP Annan planını desteklemekten vazgeçip denktaşçı milli çizgiyi savunmaya başladı, Batı medyası tarafından hemen diktatör ilan edildi. Türkiye'de insanların fes ya da şapka giymeleri Batı'nın umurunda mı? O sadece nasıl sömüreceğine bakıyor. Batı, Atatürk'ün kaldırıp attığı kapitülasyonları bugün hala yeniden inşa etme peşinde. O halde biraz daha derine bakmak gerekiyor. Bir tarihi olayı anlatmalıyım. 15. ayrımın sonu, sayfa 128.